Franz Kafka. Seslendiren Akın Altan. Yasa önünde. Yasanın önünde bir bekçi var. Köyden gelen bir adam bu bekçinin yanına gider, yasaya girmek için izin ister. Fakat bekçi onu içeriye salamayacağını söyler. Adam düşünür ve daha sonra gelirse içeriye girip giremeyeceğini sorar. Olabilir, der bekçi. Fakat şimdi değil. Yasanın kapısı her zamanki gibi açık olduğundan, bekçi yana çekildiğinde adam büyük kapıdan içeriği görebilmek için eğilir. Bekçi bunu fark edince güler ve şöyle der. Seni bu kadar çok cezbediyorsa, yasaklamama rağmen içeriye girmeyi dene. Yalnız unutma, ben güçlüyüm ve ben sadece en aşağı basamaktaki bekçiyim. Her salonda bir bekçi durur. Her biri diğerinden güçlüdür. Üçüncü bekçinin bakışına ben bile katlanamam. Köyden gelen adam, böylesi zorluklarla karşılaşacağını düşünmemiştir. Aslında yasanın herkese her zaman açık olması gerekir, diye düşünür. Fakat bekçiyi kürk mantosu içinde iyice incelediğinde, kocaman sivri burnuna, uzun, seyrek, siyah tatar sakalına baktığında, girmesi için izin çıkıncaya kadar beklemesinin daha iyi olacağına karar verir. Bekçi ona bir sandalye uzatır ve kapının yanında oturmasına izin verir. Adam orada günlerce ve yıllarca oturur. İçeriye girmek için çok uğraşır. Yalvarmalarıyla bekçiyi yorar. Bekçi sıklıkla onu küçük sorgulara çeker. Memleketini ve daha birçok şeyi sorar. Fakat bunlar, büyük beylerin birbirine sordukları türden sorulardır. Ve her defasında sonunda bekçi onu içeriye bırakamayacağını söyler. Bu yolculuğa tam donanımlı gelmiş olan adam her yola başvurur ve elindeki her şeyi değerli olup olmadığını aldırmadan rüşvet olarak bekçiye verir. Bekçi ise verilenlerin hepsini alır almasına. Ancak yanında da şunları söyler. Bunları sadece şunu da yapmadım demeyesin diye kabul ediyorum. Geçen yıllar içinde adam bekçiyi hiç bıkmadan usanmadan inceler. Diğer bekçileri unutur ve bu ilk bekçinin yasanın içine girebilmesindeki tek engel olduğunu düşünür. İlk yıllar bu kötü rastlantıya yüksek sesle söylenir. Yaşlandıkça kendi kendine homurdanır sadece. Yaşlandıkça çocuklaşır. Bekçiyi yıllarca incelediğinden kürkünün yakasındaki bitleri bile fark eder. Ve bekçiyi ikna etmesi konusunda kendisine yardım etmeleri için bitlere yalvarmaya başlar. Sonunda gözleri iyi görmez olur. Gerçekten karanlık mı oldu? Yoksa gözleri mi kendisini aldatıyor? Seçemez. Ancak karanlıkta bir parıltı fark eder. Yasanın kapısında hiç sönmeden sürekli parıldayan bir ışık. Fazla ömrü kalmamıştır. Ölmeden önce geçen yıllar boyunca edindiği deneyimler, o güne kadar bekçiye sormadığı bir soruyu oluşturur kafasında. Bekçiye eliyle işaret eder. Çünkü beli bükülmüştür. Doğrulması imkansızdır. Bekçi onunla konuşmak için iyice ona doğru eğilmek zorunda kalır. Çünkü aralarındaki boy farkı yıllar içinde bekçinin lehine değişmiştir. ''Daha ne bilmek istiyorsun?'' diye sorar bekçi. ''Hiç doymak bilmiyorsun.'' ''Herkes yasaya ulaşmaya çalışır.'' der adam. ''Nasıl olur da aradan geçen bunca yıl boyunca benim dışımda hiç kimse içeriye girmek için izin istemez?'' Bekçi, adamın ömrünün sonuna geldiğinin farkındadır. Kulakları iyi duymadığı için adamla bağırarak konuşur. Buradan geçmek için hiç kimse izin alamaz. Çünkü bu giriş sadece senin için belirlendi. Şimdi gidiyor ve onu kapatıyorum. Bir düş. Joseph K. rüya görüyordu. Güzel bir gündü. Ve K. gezmeye gitmek istiyordu. Fakat daha iki adım gitmişti ki bir mezarlığa geldi. Burada çok yapay, pratik olmayan, kıvrımlı yollar vardı. Fakat o böyle bir yolda hiç sarsılmadan suyun üzerinde kayar gibi gidiyordu. Ta uzaktan yeni olduğu belli bir mezar tümseyi gördü. Orada duracaktı. Bu mezar tümseyi onu kendine çekiyordu. Ve acele etmesine rağmen istediği hızda orada olamayacağını düşünüyordu. Bazen de tümseyi neredeyse hiç göremiyordu. Tümsek büyük bir güçle birbirine çarpan bayrakların arkasında kalıyordu. Bayrakları taşıyanlar görülmese de orada büyük bir coşku var gibiydi. Bakışlarını uzağa dikmişken birdenbire tümseyin hemen yandaki yolun üzerinde, hatta hemen kendisinin arkasında olduğunu fark etti. Birden otların içine daldı. Sıçradığı anda ayaklarının altındaki yol hızla ilerlediğinden sendeledi ve tam tümseyin önünde dizlerinin üzerine düştü. Mezarın arkasında iki adam durmuş, mezar taşını havaya kaldırmıştı. K görünür görünmez adamlar taşı yere koydular. Taş oraya dikilmiş gibi duruyordu. Birden çalılığın arkasından üçüncü bir adam çıktı. K adamın bir sanatçı olduğunu fark etti. Adamın üzerinde bir pantolon ve kötü iliklenmiş bir gömlek vardı. Başında da kadife bir bere. Elindeki sıradan kurşun kalemine yaklaşırken havada figürler çiziyordu. Elinde kalemle yukarıda bir taşın üzerine oturdu. Taş çok yüksekti. Çömelmesi gerekmiyordu. Ama eğilmek zorundaydı. Çünkü üzerine basmak istemediği mezar tümseyi kendisiyle taş arasındaydı. Bu nedenle ayak parmakları üzerinde duruyor ve sol eliyle taşa yaslanıyordu. Usta elleriyle, sıradan kurşun kalemiyle yaldızlı harfler yazmayı başarmıştı. Şunu yazmıştı. Burada yatıyor. Her harfi düzgün ve güzeldi. Derine kazıdığı bu harfler altından yazılmış gibiydi. İki kelimeyi yazdıktan sonra K'ye döndü. Yazının devamını merak eden K, adamla ilgilenmiyordu bile. Taşa bakıyordu yalnızca. Gerçekten de adam tekrar yazmaya koyuldu. Fakat devam edemedi. Bir şey onu engelliyordu. Kalemi bıraktı ve tekrar K'ye döndü. Derken K de sanatçıya baktı ve onun çok sıkıldığını fakat sebebini söyleyemediğini fark etti. Sanatçının baştaki canlılığı, neşesi kaybolmuştu. K de bu nedenle sıkılmaya başladı. Birbirlerine çaresiz bakışlarla baktılar. İkisinin de düzeltemediği çirkin bir yanlış anlaşılma vardı. Böylesi uygunsuz bir anda, bir de üstüne mezarlıktaki şapelin çanı çalmaya başladı. Fakat sanatçı elini kaldırınca çan sustu. Bir süre sonra yeniden çalmaya başladı. Bu defa ağır ağır çalıyordu. Özel bir çağrı yapmaksızın. Sonra da kesildi. Sanki sadece sesini denemek için çalınmıştı. K, sanatçının durumuna çok üzülmüştü. Elleriyle yüzünü kapatarak bir süre hıçkırdı. Sanatçı K, sakinleşinceye kadar bekledi. Sonrasında başka çıkar yol olmadığından yazmaya devam etti. Çizdiği ilk küçük çizgi, K için bir kurtuluş oldu. Fakat görünen o ki, sanatçı bu çizgiyi çizmek için epey zorlamıştı kendini. Yazı da öncekiler gibi güzel değildi. Özellikle altın yaldızı yoktu. Soluk ve titrekli yazı. Harfler çok büyüktü. Bu bir J harfiydi. Tam bitmek üzereyken sanatçı öfke içinde ayağıyla mezar tümseyinin içine vurdu ve toprak çevreye savruldu. Sonundaki onu anladı anlamasına fakat özür dileyecek zaman yoktu. Bütün parmaklarıyla toprağı eşelemeye başladı. Toprak neredeyse hiç direnmiyordu. Her şey hazır görünüyordu. Sanki öyle görünsün diye tümsekler yapılmıştı. Tümseyin hemen arkasında duvarları dik eğimli bir çukur çıktı ortaya ve sırtı dönük K hafif bir rüzgarla bu çukurun içine düştü. O aşağıda başı dik, sonsuz bir derinlik içinde kaybolurken, yukarıda belirgin süslemelerle ismi taşa yazılıyordu. Yosef K., bu anın sarhoşluğu içindeyken uyanıverdi. Evin yolu. İnsan fırtınadan sonra havanın ikna edici gücünü görmeli. Yaptığım iyi şeyler karşıma çıkıyor. Beni hayran bırakıyor ve ben de karşı koymuyorum. Yürüyorum. Yürüyüş tempom sokağın bu yanının, bu sokağın, bu mahallenin temposu. Kapılara ve masalara inen her darbeden, kadeh kaldırılırken şerefe söylenen sözlerden, yataklardaki sevgililerden, yeni binaların iskelelerinden, evlerin duvarlarına bitişik karanlık sokaklardan, genel evlerdeki sedirlerden haklı olarak ben sorumluyum. Geçmişimle geleceğimi karşılaştırıyorum. Fakat ikisini de mükemmel buluyorum. Birini diğerinden üstün görmüyorum. Yalnızca beni bu kadar kayıran yazgımın adaletsizliğini eleştirmeden edemiyorum. Ancak odama girdiğimde biraz düşünceliyim. Öte yandan merdivenleri çıkarken üzerinde düşünmeye değer bulduğum bir şey olduğu için değil. Pencereyi sonuna kadar açmamın ve bahçelerden birinde hala müziğin çalmasının da bana pek yararı olmuyor. Yolcu. Tramvaydayım. Ve bu dünyadaki, bu kentteki ve ailemin içindeki yerimin ne olduğu konusunda tamamıyla tereddüt içindeyim. Herhangi bir konuda haklı olarak ne tür isteklerim olduğunu öylesine bile söyleyemem. Tramvayın ortasında öylece dikilmemi, halkalara tutunmamı, bu tramvayla kendimi taşıtmamı, insanların tramvayın önünden kaçışmalarını ya da sessizce yürüyüp gitmelerini ya da bir vitrinin önünde durup kalmalarını savunamam. Zaten kimse benden böyle bir şey istemiyor. Hoş, istese de fark etmez. Tramvay durağa yaklaşıyor. Bir kız inmek için basamaklara yanaşıyor. Sanki ellerimi daha önce vücudunda gezdirmişim gibi çok net görünüyor gözüme. Siyah giyinmiş, eteğinin pilileri neredeyse hiç hareket etmiyor. Bluzu dar, yakası beyaz dantelden. Sol eliyle tramvaya tutunuyor. Sağ elinde ikinci basamağa dayadığı şemsiye var. Yüzü esmer. Burnu yanlardan hafif basık. Ucu yuvarlak ve geniş. Saçları gür ve kahverengi. Sağ şakağında birkaç dağınık saç teli var. Küçük kulakları bitişik. Ancak çok yakınında durduğum için sağ kulağının dış tarafını ve gölgesini görüyorum. O gün sormuştum kendime. Nasıl oluyor da bu kız, ağzını açmadığı ve hiçbir şey söylemediği için kendisine şaşırmıyor. Sokağa bakan pencere. Kim terk edilmiş gibi yapayalnız yaşar. Fakat kah oraya kah buraya katılmak isterse. Kim günün değişik saatlerini, havadaki, İş ilişkilerindeki ve benzer şeylerdeki değişiklikleri dikkate alarak tutunabileceği herhangi bir kol ararsa, sokağa bakan bir pencere olmadan yapamaz bunu. Ve olur da hiçbir şey aramaz. Sadece yorgun bir adam olarak gözleri uzun bir süre insanlarla gökyüzü arasında gidip gelirken, pencere pervazına yanaşır ve sonra istemeyip başını geri atarsa, işte o zaman aşağıdaki atlar peşlerindeki mahiyetiyle arabalardan ve gürültüden çekip alır onu ve insanlarla anlaşmaya götürür. Son.